Ayrım 19. Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu. Salah Birsel. Sayfa 265. Yenilikler Dergisi. Şimdiler Suda Kıraathanesi diye bir kahve yok. Hiç değilse Osman Bey'de Halaskar Gazi Caddesi'nde Yasan Apartmanı'nın ikinci katında yok. Ama 1946'larda vardır. Fahir Önger, Behçet Necatigil, Naim Tirali, Fethi Karakaş, Oktay Akbal, Orhon Arıburnu, Lütfi Özkök, Edip Köknel, Arif Erim, Özdemir Asaf, Suavi Koçer, Nahit Ulvi Akgün, Tahir Alangu, Ali Avni Öneş, Salah Birsel özellikle cumartesi günleri orada buluşurlar. Naim kimi zaman kendi memleketlisi yani Giresunlu Fethi Naci'yi de getirir yanında. Fethi Naci liseyi o yıl bitirmiş ve Sümerbank'tan bir öğrenmelik yani burs sağlayarak İktisat Fakültesine yazılmıştır. Edebiyata delice tutkundur. Bunu da Sait Faik'in kimi öykülerini ezberine çekmiş olmakla yeterince gösterir. Simsiyah ve de briyantinli saçları vardır. Yüzü de kocaman yüz yuvarlak bir ekmeği andırır. Bütün edebiyatçılara da aşırı bir sevgi besler. Toplantılara en geç Nahit Ulvi gelir. Çünkü gelmeden önce günlük tramvay safhasını sürdürmek için ilkin Fatih'e çıkar. Sonra Peyami Safa'nın bir romanının da adı olan Fatih Harbiye tramvayına atlar. Kimi zaman da daha uzun bir tramvay yolculuğu seçer ve bu günlük tapınmalarını bitirmeden Sunay'a adım atmaz. Nahit gelmiş geçmiş ozanlar içinde biricik tramvay severdir. Bu sevgisini de en çok da akşamüstleri tramvayların en civcivli saatlerinde gösterir. O uzun yolculuklara da hep ayakta, kadınların yamacında göğüs gerer. Nahit Ulvi'nin Salah Birsel'le felsefe çiğnedikleri yıllardır o yıllar. Nahit Ulvi Gedikpaşa'da çırçıplak bir bekar odasında yatıp kalkar. Soğuk kış günlerinde de odada bulunan yüklüğe sığınmaktan başka çare bulamaz. Fahir Önger ona ''Ulan havasızlıktan boğulacaksın'' der, o da boynunu bükerek ''Ne yapalım?'' diye karşılık verir. Nedir, Nahit yüklükte bile sevi şiirleri yazmaktan geri kalmaz. O sözcüğün en geniş anlamıyla bir aşk ozanıdır. Ona bu adı Oktay Akbal takmıştır. Nahit bu yakıştırmadan çok memnundur. Sunadakilere bunu söyletmek için bir koyundan iki poz çıkarmaya çalışır. Oktay kimi zaman onun Servet-i Fünun ile Fecri Ati'nin aşk ve kadın şairi Celal Zahir'den de güçlü bir ozan olduğunu söyler ya da Tahsin Nahit ada şairi ise Nahit Ulvi de aşk şairidir der. Doğrusu Nahit'in kızlara hiç yüzü yoktur. Kör, topal, çolak her kıza tutulur. 1945 yılında İzmirli ozan Mehmet Serpin'le birlikte Sebep adında bir şiir kitabı yayınlamıştır. Kitapta Birisi adlı bir şiir vardır ki Oktay ona biter sık sık ondan dizeler okur. Bir şey var aramızda, senin bakışından belli, benim yanan yüzümden. Birsel'le Akgün'ün arkadaşlığı İzmir Erkek Lisesi'nden 1936'dan başlar. Nahit o vakitler ''Sun yar istersen zakkum, az sükun bulsun şu ruhum'' diye aruzla şiirler yazar. Ama aruzun hangi kalıbını kullandığını bilmez. O günler Nahit'in Pervran adındaki bir kız üzerine şiirler döktürdüğü ve şarap sarhoş olup İzmir kordonuna 2.80 serildiği günlerdir. Bu sarhoşluk sonradan onun ansefalite yakalanması ve kendisine gelinceye değin yıllarca hasta döşeklerinde kıvranmasıyla sonuçlanacaktır. Ama Nahit başka konularda da şiir yazar. Bunların arasında 1939 yılında Yücel dergisinde yayınlanmış Sarı Öküz şiiri de vardır. Bu şiir Nahit Ülvi'nin ikide bir ''Ben Türk edebiyatına öküzü sokmuş ozanım'' demesine de yol açar. Bunu ağzına öyle sakız eder ki bir gün Salah Birsel artık dayanamayacak ve ona şöyle diyecektir. ''Sen zaten Türk edebiyatını ahıra çevirdin.'' Nahit Ulvi ufacık boylu kadife donludur. Birini gördüğü vakit durur, başını kirpi gibi omuzlarının içine çeker ve cıvıl cıvıl bakışlarını karşısındakinin gözlerine diker. Bu onun sevgisini anlatmak için yeğlediği bir yöntemdir. Ama Birsel bu yöntemlere pek kulak asmaz. Nahit'i ele alarak herkesin ağzına laf verir. Nahit genel olarak bu takılmalardan hoşlanır. Ama Birsel kimi zaman terazinin topuzunu kaçırır, işte o vakitten Naim Tirali daha çok da Oktay Akbal, Salah'ın karşısına çıkıp Nahit'in avukatlığını üstlerine aldıklarını ilan ederler. Birsel de bir bırakışma imzalar ama bu bırakışma en çok bir hafta sürer. 1946 yılında Nahit Fazlı Hüsnü ile de arkadaşlığını iyiden iyiye ilerletir. Fazıl o yüklük öykülerinden ötürü onun çokça yoksul olduğunu sandığı için Nahit'i sık sık yemeğe götürür. Böylesi günlerden birinde Fazıl onu Beyoğlu'nda Bursa sokağındaki Hacı Salih'te iyice yedirip doyurduktan sonra yemeğin öğütülmesi için İstiklal Caddesi'nde volta atmaya çıkarır. Taksim'deki gazozcunun önüne geldikleri vakit Nahit, "Şuradan birer gazoz içerim," der. Eh, mideler de gazoz istemiyor değildir. Fazıl'ın kafasından şu düşünce de geçmiştir: "Ne ince çocuk, parası yok ama altta kalmamak için hiç değilse gazoz ısmarlıyor." Fazıl'la Nahit dükkana yaklaşırlar. Fazıl iki gazoz söyler. Nahit gazozunu Fazıl'dan önce bitirir ve kaldırımın kenarına çekilerek Fazıl'ın parayı rahatlıkla ödemesini bekler. Fazıl kendine karşı bozulur ama yine de renk vermeden parayı öder. Ne ki birkaç hafta sonra Nahit'in öyle sandığı kadar züğürt olmadığını anlayınca da bu şölenlere iyisinden son verir. Oktay o vakitler Fatih'te babadan kalma iki katlı ve topu topu üç odalı evde oturur ve Garipler Sokağı'nı yazar. Tifodan aylarca yattığı vakit de bu evdedir. Büyük aşklardan çıkmış gibi yorgun ve bitkin görünür hep. Servet-i Fiyun'un dergisinde sevgililerine, bunlar iki tanedir, biri Nişantaşı'nda, ötekisi de Şişli'de Şakır, tonlarca mektup döşenmesinden midir nedir yüzü sapsarıdır. Pek sık olmayan saçları hep gözünün üstüne düşer ve Oktay'ın bunları kaldırdıktan sonra başını havaya doğru dikerek romantik şairlere özgü bir kasıntıya geçmesine olanak sağlar. Çünkü Oktay da şairdir, bu da herkese söylemez. Ama Servet-i Fiyun'da yayınladığı bir iki şiirle edebiyat tarihçilerinin dikkatlerine sunmuştur onları. Bu şiirlerden birinde şöyle diyordur: "Seni senden iyi tanıyan ve her adımında hatıralarına kavuştuğun o sokaklar yine eskisi gibi." Bu şiir Oktay'ın en hilesiz dostlarını açığa vurur. Sokaklar, zaten şiirin adı da sokaklardır. Oktay öykülerinde de hep onları anlatır. Bir de sokaklarda tellendirdiği cigaralardan söz açar. Doğrusunda Oktay cigara içmesini pek beceremez. İçerken dumanı ağzına burnuna bulaştırır. Ama cebinde her zaman bir paket taşır ve önemli anlarda, yani fotoğraf çektirirken, köprünün üstüne dururken ve benzeri durumlarda ondan bir cigara tellendirir. Behçet Necati Gil ise Beşiktaş'ta babasının kiracı olarak oturduğu eve sığınmıştır. Naim, Oktay, Fahir, Salah kimi zaman Behçet'e bu evin merdiven altındaki bakla gibi odasında baskın yaparlar. Ondan Yenilikler dergisi için 10 lira sızdırırlar. Behçet İlkin Salah Birsel gibi ömrü boyunca günde 3 paketten az olmamak üzere içtiği birinci cigarasını söndürür, izmariti bir kağıt külahı içinde biriktirilen öteki izmaritlerin yanına yerleştirir. Bunu odanın temiz kalması için yapar. Sonra da bir kalem kutusu açarak oradan bir onluk çıkarır. Çünkü Yenilikler bu 5 kişinin bir de Arif Erim'le Edip Kökler'in parasıyla çıkar. Buna İzmir'den İlhan İleri de katılır. Ne var, Edip Kökner yazısı olmadığı vakitler parayı vermeye yanaşmaz ve "yok para, yok para" diye nameler yapar. Toplanan para zar zor bile olsa 20 çarpı 30 santim boyutunda 16 sayfalık Yeniliklerin çıkmasına yeter. Çünkü Avedis, Ebu Suud Caddesi'ndeki basım evinde dizilip basılan dergi için sadece 50 lira alır. Piyasada budur. Kalan para da kağıda ve klişeye gider. Salah Birsel derginin sahibi görünür ama dergi topunundur. Yeniliklerin ilk sayısı 1946 Şubat'ında yayınlanmıştır. O sayıda Fahir Önger eleştirmen olarak öne sürülür. Fahir buna hak kazanmak için eleştirmenlerin durumu üzerine bir baş yazı yazmıştır. Yazısında sanatçının yapıtını yaratırken bir de gölge eleştirmen yarattığını, böylece değerler piyasasına çıkan yapıtının kolay anlaşılacağını belirtiyordur. Sonra da bu tutumun yanlışlığına parmak basıyor ve "sanat adamı yapıtını verdikten sonra değerler piyasasından uzaklaşmak zorundadır" diyordur. Yazısının sonucunu da şöyle bağlamıştır: "Değerler alanında mücadeleye atılan yapıt, eleştirmenin durumunu tayin eder. Eleştirmenin işlevleri de sanıldığı gibi önceden belli, kurallaşmış maddelerle saptanamaz. Eleştirmene görevini ihdar eden de sanat yapıtının değerler alanındaki durumudur." 1946 Fahir'in yılıdır. Yeniliklerin 3. sayısında yazdığı Şiir ve Hakikat, 4. 5. sayısında yazdığı Sanat, Meslek ve Halk adlı yazıları ve aynı yılın Nisan ayında yayınlanan Bugünkü Şiirimiz adlı şiir gül destesiyle, kitap bir ayda tükenmiştir, Fahir 1940 yılından beri kavgası verilen yeni şiirin yaman bir eleştirmeni olarak görünür. Fahir Güldeste'ye yazdığı ön sözde de yıkıcı nitelikteki yeni şiirin ilk örneklerine Nazım Hikmet, Ercümen Behzat, Mümtaz Zeki'nin şiirlerinde rastlandığını söyler ve şiirlerinde humora yer veren Orhan Veli'nin adına bağlı küçük bir topluluğun yanlış olarak yeni şiirin kurucusu sanıldığını ileri sürer. Ayrıca bu topluluğun çabuk üne kavuşmasının nedenini, bunların sempatik olmayı bildiklerine ve güzelden çok hoş olan bir şiir yaratmalarına bağlar. Fahir bugünkü şiirimizde yer alan 29 ozan, 30.'yu bulmak için çok ter dökmüştür, üzerine çeşitli yargılarda da bulunur. Bu yargıların tümü doğru değildir elbet. Dahası ön sözde aksayan yanlar da vardır. Ama o yıla değin hemen her gazetede genç kuşak ozanları alaya alınır, bunlar yığınlara umacı gibi tanıtılırken, Fahir bu ozanların önünde ilk kez eğiliyor, yarının ozanlarının bu 29 kişi içinde bulunduğunu ilan ediyordur. Gerçi bugünkü şiirimizden önce 1944 yılında 48 şair ile Genç Nesil Konuşuyor adında iki güldeste daha yayınlanmıştır. Ama bunların ikisi de ozanlar ve öyküler üzerine yargıda bulunmuyordur. Hele Genç Nesil Konuşuyor şiirde sadece Orhun Arıburnu, Özdemir Asaf, Faik Baysal, İlhan Berk, Salah Birsel, Asef Halet Çelebi, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Fethi Giray, Kenan Harun, Cahit Sıtkı Tarancı, düz yazılar da sadece Sait Faik Oktay Akbal, Zahir Güvemli, Fahir Onger, Cavit Yamaç, Ziya Yamaç adlarına bağlı kalıyordur. Önger'de kolunun temeline inen bir yargılama gücü de vardır. Olayları karşılaştırıp sonuç çıkarmada büyük bir başarı gösterir. Ama şiir çilesi nedir bunu bilmediği için söyledikleri kimi zaman şiir gerçeklerine ters düşer. Nedir böyle kaşık yapıp da sapını oturtamamakta Fahir yalnız değildir. Dahası öteki yıllarda da Ataş'la Sabahattin Eyüboğlu'nu saymayacak olursak Fahir'den daha hallicesi, daha dillicesi çıkmayacaktır. Ne ki Fahir'in iyi bir yanı yanıldığını çabuk anlaması ve yanılgı üzerinde direnmemesidir. Böylesi zamanlarda işin çürük yanını çaktınız ağa gibilerden karşısındakine bakar, göbeğini değil ama gözaltı torbalarını hoplata hoplata güler. Fahir edebiyata öykü ile girmiştir. Buna biraz da Şişli'deki evlerinin karşısında oturan kıza vurgunluğu yol açmıştır. Fahir o günlerde Bahçekapı'daki İş Bankası'na, havale servisindeki görevine gidip gelirken yollarda hep madelet, ah madelet diye inler ve kız için öyküler döktürür. Onun Genç Nesil Konuşuyor da yer alan yazısı da bir öyküdür. Fahir'in o yıllarda günlük cigara hakkı bir birinciyi aşmaz. Buna kimi zaman arkadaşları, bunların başına Birsel gelir, tebelleş olur. Onun içtiği cigara sayısını adam akıllı azaltırlar. O yıllar hemen herkes ipi ipillah sivri küllahtır. Yenilikleri çıkarken Salah, Şişli'de bir evin alt katında oturuyordur. İki odalı bir yerdir burası. Odalardan biri de cadde üstünde sokak kapısının tam yanındadır. Birsel orada yatar. Üst katta oturanlar da bu kapıdan içler ve anahtarlarını evde unutup da gecenin ikisinde döndüler mi, Birsel'in camını yumruklayıp onu uyandırmaktan çekinmezler. Birsel'in bir apartman kapıcısından ayrılığı, bu iş için para almaması, üstelik o vakitler büyük bir para sayılan 50 papı her ay başı ev sahibine ödemesidir. Birsel 2 ay sonra Nişantaşı'nın aşağısındaki Teneke mahallesine taşınınca bu kapıcılıktan kurtulacaktır. Ama orada da iki göz odaya 50 lirayı sayacaktır. Bereket orada Hacı İvat'ın evi şiirini yazıp ilk ay kirasının bir bölüğünü çıkaracak ve yıllarca sonra 1967'de aynı şiir için bir reklam ajansından 300 lira alacaktır. Hacı İvat'ın evi Salah'ın odasını arkadaşları katında da üne kavuşturur. Öyle ki Fazıl Üstü ile Oktay Akbal yerinde bir inceleme yapmak için bir gün Teneke mahallesine değin gelmek perişanlığını gösterirler. O gün Oktay'a en çok dokunan Salah'ın odasında 2 son yarasına yerleştirilen ve ayakta durmaya bile yer bırakmayan battal, üstü delik deşik bir masa olacaktır. Oktay ertesi günden tezi yok masayı diline düdük edecektir. Ama Salah Birsel de bu kez Salah Birsel'in Son Maceraları adlı şiiriyle hem masayı ölümsüzleştirecek hem de aşk şiirlerini 1944 yılında yazdığı Salah Birsel'in aşkı şiirinden sonra ikinci kez Saraka'ya almış olacaktır. Dipnot: bu şiirin yayınlanması artık Türk basınında Türk ozanlarını küçümsemeye son vermek istediği günlere rastlar. Öyle ki genç ozanlara saldırılarıyla tanınan Vanu bile 1944 yılında Salah Birsel'in aşkı şiirini yerin dibine geçirdiği halde ondan 4 yıl sonra aynı anlayış ve yapıda olan Salah Birsel'in Son Maceraları şiiri karşısında 15 Haziran 1948 günü akşam gazetesinde şunları söylemek gereğini duyar. Salah Birsel ve arkadaşlarına çok önem vermek zorundayız. Çünkü Salah Birsel 1919 doğumlu olduğu için bugün 29-30 yaşındadır. İlk şiiri 11-12 yıl önce yayınlanmış tecrübeli bir ozandır. Liseyi bitirmiştir. Edebiyat fakültesinde toplum, bilim, sanat ve estetik okumuştur. Şimdiler Fransızca öğretmenidir. Yani gelişi güzel bir insan değil, toplumumuzun yetiştirdiği belli başlı aydınlardan. Halbuki odayı dolaşılmaz hale koyan masadır. Masanın üstünden sarkan göz kızındır. Puselik makamında bir name sazındır. Salah Birsel of eder besbelli mahzundur. Bir yol iki kalp arasında uzundur. Halbuki şu şiir göründüğünden de kısadır. Salah Birsel'in o yıllar geçimden gelen bağırtıları da vardır. Şükür ki şükür Oktay'la Edip Köknel onun yardımına koşarlar. Gerçeğini ararsanız Oktay da Edip Köknel de camsız penceredir. Ama yine de Türkiye Yayın Evi'ne sattıkları çocuk öyküleri arasına Salah'ın yazdıklarını da katacaklar ve aldıklarını onunla bölüşeceklerdir. Yeniden Behçet'e dönmek gerekirse o Suna Kıraathanesi'nin ve bütün kahvelerin hak hukuk dağıtıcısıdır. Yürek zenginliği ondadır, vefa ondadır. O eski edebiyatçılara, kıyıda köşede kalmış kır tipil ozanlara bile vefa gösterir. Birinin hakkı yendi mi hemen celallenir. Ne yani? O da kendine göre bir şeyler yapmıştır. Behçet'e de kimse karşı çıkmaz. Bu %100'dür. Çünkü Behçet'in sözünde riyasız Evliya Çelebi gibi iki yüzlülük diye bir şey yoktur. Onun hak hukuk dağıtıcılığı kovboy filmleri şiirinden sonra iyisinden perçinlenir. Naim, Oktay, Salah şiiri dillerinden hiç düşürmezler. İkide bir hak hukuk dağıtma yeri, kovboy filmleri dizelerini ya da Adalet Var İş Onda dizesini anarlar. Bunun içinde bunların başına koskoca bir ama sözcüğü eklerler. Amadan sonra da üç elif süresince bekler, dizeyi ya da dizeleri öyle kullanırlar. Kimi zamanda içlerinden biri hak hukuk dağıtma yeri der durur. Ötekisi de sesini çoğaltarak kovboy filmleriyle sözü bütünler. Behçet ezilmişlerin, acılıların, külhanda yatanların, siyah önlüklü kızların ozanıdır. Yeniliklerin 3. sayısında yayınlanan Kızlar, 4. 5. sayılarında yayınlanan Nineler, 2. sayısında yayınlanan Denizaltı ile Öteden Beri ve ilk sayısında yayınlanan Kar Fırtınası bunu açıkça ortaya koyar. Suna Kıraathanesi'nde Behçet'in Zor Geçit adlı şiiri de sık sık kahve duvarlarına fırlatılır. Sen, şu evvelce de yazdım. Siyah gömleğinde ince, olmuyor ki ha deyince, hayat bütün bütün zalim. Yeniliklerde Fazıl Hüsnü Dağlarca, Sabahattin Kudret, Cahit Külevi, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Orhon Arıburnu, Özdemir Asaf, Necati Cumalı, Sabahattin Teoman, Lütfü Özkök, Salah Birsel, İlhan İleri, Nahit Ulvi Akgün, Muvaffak Sami Onat, Kenan Harun'un şiirleri de yayınlanmıştır. Şiirlerin üstüne çokluk Bedri Rahmi'nin resimleri de olur ve bunlar şiirlere ayrı bir hava verir. Fazıl Üstü'nün 1. sayıda yer alan Siyah Derililerin Hücumu şiiri derginin bir sayfasını dolduruyordur. 2. sayıdaki şiiri de aynı işi yapar. Ama 3. sayıda 7 İhtimal adlı uzunca şiiri Bedri Rahmi'nin Susadım şiiriyle aynı sayfaya sıkıştırılınca başka olanak bulunamamıştır. Fazıl buna kırılmış ve son sayıya şiir vermemiştir. Son sayı olan 4. 5. sayıda buna karşılık Muzaffer Tayyip'in sıkıntı şiiri vardır. Nedir? Şiirin yeniliklerde yayınlanışından Muzaffer Tayyip'in haberi olmayacaktır. Muzaffer derginin o sayısından önce ölmüş bulunuyordur. Muzaffer'in ölümü üzerine dergiye biri Sabahattin Eyüboğlu'ndan, biri de Necati Cumalı'dan olmak üzere iki yazı da gelmiştir. Yazıların ikisinde de hemen hemen aynı şeyler söyleniyor, hiç değilse aynı şiirler yineleniyordur. Bu yüzden derginin yöneticileri Necati'ye nazlarının geçeceğini de bildiklerinden dergiye sadece Eyüboğlu'nun yazısını almışlardır. Zaten dergide Cumalı'nın Haziran şiiri vardır. Yeniliklerde yayınlanan öykülere gelince, son sayıda Sait Faik'in sonradan Havuzbaşı adını alacak olan Havuz Kenarı öyküsü yer alır. Daha önceki sayılarda ise Naim Tirali'nin, Oktay Akbal'ın öyküleri görünür. Naim'in öyküsü Parmak adını taşıyordur. Oktay ise Köprü Üstü öyküsünü vermiştir. Öyküsünde geçen bir kamyonun rüzgarını savurduktan sonra paketinde kalan son cigarasını çıkarıp dudaklarına yerleştiriyor ve bir kibrit çakıyordur. Onun bir özelliğidir bu. Hemen hemen her öyküsünde kibrit, cigara ve duman vardır. Bunu Fahir Önger saptamıştır. Akbal'ın son yapıdığı İnsan Bir Ormandır da bile görünen bu özellik onun öykülerinin tadına tat katar. Yeniliklerin son sayısında Kafka'nın Komşu adlı öyküsü de vardır. Tirali'nin çevirdiği bu öykü Türkiye'de yayınlanan ilk Kafka öyküsüdür. Suna Kıraathanesi'nin o zamanlardaki şenliğini sürdürenlerden biri de Naim Tirali'dir. Demek isteriz ki Naim oraya her vakit büyük bir coşkunluk içinde gelir, bir akşam önceki çapkınlık serüvenlerini oradakilerin ağızlarını sulandırarak anlatır. Bunlar çokluk Romalılara özgü biçimdedirler. Birçok kadınla Naim'in Galatasaray'dan arkadaşlarını da alır içine. Naim'in bu serüvenleri anlatması hiç yabana gitmez. Bunları Suna'ya boca ettikten sonra pansiyonuna koşar, anlattıklarını bu kez öyküye çevirir. Naim'in gözlemleri çok güçlüdür. Bir olayın bam telini bulup çıkarmakta hiç güçlük çekmez ve öykülerini çala kalem yazar. 5-6 yıl içinde 3 kitap dolduracak öykü yazmış, gelin başımızı dövelim sonra birdenbire bu işten kopmuştur. Bu onun sonuçsuz ve gereksiz bir takım ticaret işlerine dalmasından, bir sürede siyasa denizinde mehtaba çıkmasından ileri gelir. Nedir? Behçet, Oktay, Fahir, Salah onun her an bıraktığı yerden öykülerini kavrayıp daha ileri götüreceğini umarlar. Bunu kendisiyle birlikte iş çeviren ortakları da ister. Dahası Naim'in bir an önce edebiyata dönmesi için onu kazıklar atarak bezdirmeye çalışırlar. Naim gibi bir süre sonra edebiyattan elini ayağını çekecek biri de Fahir Önger'dir. Fahir de Suna toplantılarından birkaç yıl sonra bir ilaç kurumuna ortak olacak ve ortalardan silinecektir. Aradan bir 10 yıl geçtikten sonra yeniden edebiyat alanına dönecektir. Ama atı alan Üsküdar'ı geçmiş olacaktır. Suna Kıraathanesi'nin bir sevgilisi de Tahir Alangu'dur. Herkes ona Baba Tahir der. O da babalığını göstermek için her işi ağırdan alır, konuşmasını bile ona göre ayarlar. Yazılarında da aynı tempoyu sürdürürse de bu bir şeyi iyice incelemeden gün ışığına çıkarmak istememesinden gelir. 1952 yılında bir öykü güldestesi hazırlamayı düşününce 2000 öykücüye mektup göndermiş, onların verdiği karşılıkları birer birer incelemeden işe girişmemiştir. Onun o sıralarda Çalgılı Kahvelerdeki Külhan Bey Edebiyatı ve Numuneler adında bir incelemesi vardır ki bu bile Alangu'nun ne kadar titiz bir yazar olduğunu gösterir. Kitabın sayfaları kabarık değildir ama palavraya, temelsiz düşüncelere hiç yer verilmemiştir. Yenilikler topluluğu kimi zamanda Pangaltı'da Halaskar Gazi Caddesi üzerindeki High Life Pastanesi'ne taşınırlar. İki büyük salondan oluşan pastanenin, şimdiler salonun biri Şekerbank, ötekisi Tunç Kafeterya, bir salonu Harbiye'den gelip Kurtuluş'a dönen tramvayların dirsek çevirdikleri köşeyi kaplar. Suna gediklileri çokluk burada otururlar ve bir metre duvardan sonra tavana kadar yükselen camlardan dışarıyı, akşam piyasasına çıkmış Osman Bey kızlarını seyrederler. Kimi zaman ise cadde üstündeki giriş kapısını içine alan salonu yerlerler. High Life'a 1940-1943 yılları arasında ressam Hamit Görel'e de sık sık gelir. Çünkü o da bir kahve kuşudur. Her gün bir yerlerde oturmadan evine gidemez. Yanından hiç eksik etmediği el çantasında da gazetelerde çıkan yazılarının kesikleri bulunur. Bunlar arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde Peyami Safa ile yaptığı tartışma kesikleri vardır. Masasına bir dostu geldi mi Görel'e o tartışmadan söz açar ve yazılarında söylemediği ya da söyleyip de Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü'nün yazıdan çıkarttığı şeyleri büyük ayrıntılarla anlatır. 1941 yıllarında oraya Sabahattin Kudret, Hasan Tanrıkut, Lütfü Özkök de gelir. Hasan Tanrıkut'un Yeni insanlığı çıkardığı günlerdir. Salah Birsel, Orhan Ançerlioğlu ve Hasan Tanrıkut'la burada tanışır. Hasan Tanrıkut yakası açık bir gömlek giyer. Edebiyat Fakültesinin felsefe dalında okuyordur. Çok geniş bir alınla kaplanmış olan yüzü Maxim Gorki'den çok Maxim Gorki'ye benzer. Bu benzeyiş daha ileriki yıllarda Hasan Tanrıkut'un bir de post bıyık bırakmasıyla daha belirgin bir hal alır. Ama o gün Birsel'in dikkatini asıl Hançerlioğlu çekmiştir. Hançerlioğlu'nun o yıllarda gürül gürül saçları vardır. Boy bosla ondan aşağı kalmaz, o da gürül gürüldür. Oturuşu ise çok göz doyurucudur. Kollarını masaya dayamadığı halde Birsel Hançerlioğlu'nun bütün masayı kapladığı izlenimine varmış ve bu adam en azından bir validir diye geçirmiştir içinden. Hançerlioğlu vali değildir ama İstanbul dolaylarında bir ilçede kaymakamdır. Salah Birsel o gün High Life'dan ayrılırken işte bugün de yeni bir ozanla tanıştım diye fıslamıştır belleğinin kulağına. Çünkü o gün Hançerlioğlu kendisine bir öykücü olarak değil bir ozan olarak tanıtılmıştır. Salah da daha önce Yeni insanlıkta Hançerlioğlu'nun iki şiirini okuduğu için hiçbir şeyden kuşkulanmamıştır. Yenilikler topluluğu o yıl Taksim Meydanı'nda Osmanlı Sokağı saparken sol köşeyi tutan Ankara Pazarı'nın üstündeki kahveye de dadanır. Ama buraya sadece pazar günleri gelirler. Kahveye dik mi dik bir merdivenden çıkılır ve hangar gibi bir salona girilir. Kahvenin meydana ve Osmanlı sokağa bakan yanları baştan başa camlarla kaplı olduğu için salon ışıl ışıldır. Müşterisi de azdır. Hele pencerelerin yanına bizim ahbap çavuşlardan başkaları oturmaz. Ama bizimkiler oturur da ne yapar? Arkalarını dönüp iskambil oynarlar. Bu oyunlara Muvaffak Sami, Abidin Mümtaz, Tahir Olgaç, Ziya İlhan da katılır. Çünkü onlar buraya daha önceleri sermişlerdir postlarını. Abidin Mümtaz kısa kürek soyadından da anlaşılacağı üzere Necip Fazıl'la akraba olur. Ne ki bütün akrabalar arasında olduğu gibi onunla bir yakınlığı yoktur. Ama akrabalığını öne sürmekten hoşlanır. Abidin Mümtaz evvelleri Ankara'da oturuyordur. İstanbul'a 1-2 yıl önce transfer olmuştur. Ankara'dayken 1940 yıllarında Dikmen adında bir dergi çıkarmıştır. Muvaffak Sami Onat arada bir şiir yazan bir ozandır. Ziya İlhan ona göre daha doğurgan sayılır ama edebiyatta çokça bir savı yoktur. Yaşamı çok ağır görevlerde geçmiş, bu onu zamanından önce çökertmiştir. O sıralarda İstanbul'da yargıçlık yapıyordur. Daha önceleri de uzun bir süre sivil polis olarak çalışmıştır. Bunları saklamadan anlatır. Gençliği Antalya'da geçtiği için orayı çok sever. İlk şiir kitabının adı da Portakal Bahçeleri'dir. Buraya kimi zaman İdris Ahmet Pura da gelir. Kemal Tahir'le uzun süre arkadaşlık yapmış olan Pura, Merkez Bankası'nda çalışır. Gençliğinde o da şiirler yazmıştır ama artık bu işten vazgeçmiş görünüyordur. Tahir Olgaç ise bir sürü öykü, bir o kadar da senaryo yazmıştır. O yıllarda Keklik Kokusu adında bir öykü kitabı da çıkarır. Ama Olgaç'ın asıl ustalığı İskambil oyunlarındadır. Bu oyunları Fethi Karakaş'la birlikte hemen hep o kazanır. Ama biz burada daha çok oyalanmayalım. Bakın, Behçet Oktay, Naim, Fahir, Taksim kahvesinin penceresine yaklaştılar. Meydanın öbür ucunda Harbiye'den gelirken sağ köşedeki Kristal Gazinosu'na bakıyorlar. Ama onların asıl baktıkları yer ön yüzü direkler üstünde oturtulmuş olan Kristal değil, onun altındaki Cumhuriyet Pastanesi'dir. Dipnot, bu konuyu Abdülhamit Çağ'ın Kristal Gazinosu ile karıştırmamak gerekir. Onlar önlerindeki yıllarda haftada bir iki orada da toplanacaklar, yaşantılarını bir sürede orada tüketeceklerdir. Naim Tirali'nin dergi düşleri Cumhuriyet Pastanesi'nin başlıca konusudur. Naim her defasında yeni bir dergi tasarısıyla gelir, arkadaşlarının tümünün ağzını açık bırakır. Ama 1952 yılının Aralık ayında bu düşler birden gerçekleşme olanağı bulur. Naim 62 sayı sürecek dergisini çıkarmaya başlamıştır artık. Adını da yeniliklere bağladığını göstermek için yenilik koymayı yeğler. Nedir, yenilik çıkarken de dergi ve gazete tasarıları yine birbirini kovalar. Bunlar kimi zaman yeniliğin boyunun değişmesine de etki yapar. O yıllar Edip Cansever Alp Kur'an, Ercüment Uçar'ı da Cumhuriyet'e renk katar. Kimi günler Sait Faik de gelir. Yanında da çokluk pala bıyığıyla Özdemir Asaf olur. Çünkü Özdemir de o yıllarda Sait'e en yakın duran sanatçılardan biridir. Bıyık Özdemir'in sıskazı çıkmış avurtlarını örter, yüzüne Alman Kaiser'i Hindenburg'un oturaklılığını verir. Yanılmayıp Özdemir'in et tutmaması az yiyip içmesinden gelmez. Topluluğun en boğazına düşkünü Birsel bir tabak yerse Özdemir 5 tabak yutar. Cumhuriyet'e bir akşam Naim Oktay Verel'i de getirecektir. Oktay Verel o vakitler şimdiki ününe kavuşmamıştır. Ama kavuşacağını bilmektedir ki o gün orada oturan herkese adam akıllı içerler. Doğrusunda içerlenecek bir şey de yoktur. Naim Oktay Verel'e pastaneye geldiği vakit herkes kendi aralarında konuşmaya daldığı için aşırı bir ilgilenme olmamıştır. Verel oradakileri yeterince tanımadığı için buna çok alınmış ve bir ara gitmek için ayağa kalkan Salah Birsel'in yanına yaklaşması üzerine ona masada oturanları işaretle şöyle demiştir. Ben bunların topunu tek cebimden çıkarırım. O yıllar Behçet, Oktay, Naim, Salah dörtlüsü cumartesi akşamları tepe başında dram tiyatrosunun karşısında İstanbul lokantasında yemek yemeyi de alışkanlık haline getirmişlerdir. Bu cumartesilere Fazıl Üstü Dağlarca da katılır. Bunlar Fazıl'la Melek Sineması'nın karşısındaki bir lokantaya gidip atom köftesi de yerler. Kaz yumurtası büyüklüğünde yağda kızartılmış köfteler ucuz mu ucuzdur. Bu onların birer litre açık ve kötü şarap içmelerine de olanak sağlar. Bu lokanta şimdiler oraya sinema ve stüdyo makineleri satan Koçanga Film yerleşmiştir, çok şiir tartışması görmüştür. Hele bir defasında Fazıl Hüsnü ile lafını esirgemeyen Salah Birsel'in güreş tutmasına ramak kalmıştır. Fazıl bir kez de Cavit Yamaç'ın karısı Nahire'ye içerlemiştir. Kadıköylerden bir yerlerden geliyorlardır. Oktay, Fazıl, Cavit, Salah, Cavit'in karısı 5 kişidirler. Köprüde vapurdan inince yüksek kaldırıma vurmuşlar, Beyoğlu'na çıkıyorlardır. Yolda laf yine gelir şiire dayanır. Nahire, şiir yazmak önemli bir şey değil. Çocuk yapmalı, çocuk. Fazıl, çocukla ne demek? Sen şiir yaratabiliyor musun, ona bak. Tartışma kısa sürede gelişir ve büyük alevler kazanır. Hayır, çocuk önemlidir. Hayır, şiir önemlidir. Nedir? Yüksek kaldırım tartışma kabul etmeyen bir yokuştur. Kamburunu gittikçe daha çıkararak tartışmacıları suspus eder. 1950 yıllarında Cumhuriyet Pastanesi'ne geceleri yemekten sonra Yahya Kemal de gelir. Yahya Kemal gibi üst küplü olan Sabri Berkel de çokluk onu yalnız bırakmaz. Berkel o günlerde Yahya Kemal'e bir üst küp tablosu armağan etmek yiğitliğini de gösterir. Yahya Kemal de bu yiğitliği Prenses Emine'ye aktarır. Bir akşam Berkel prensesin evinde akşam yemeğine çağrıldığı vakit, bu çağrıya Yahya Kemal omuz vermiştir, salonun bir duvarında kendi tablosunu görerek büyük ressam titreşimleri geçirir. 19. ayrımın sonu. Sayfa 283.